Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razig'in kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu ve selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15 İsvan 1402, Hicri Kamer'i 24 Şaban 1445 ve Miladi 5 Mart 2024 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla din alimi Şeyh Salih ile 3 hayırların fazileti üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, daha iyi yaşamak için ve İslam'ı tanıyalım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, vatandaşların 1 Mart seçimlerine katılımının bir cihat olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan'a gitti. İran, Suriye ve Irak arasında serbest ticaret bölgesi kuruluyor. İşgalciler son 24 saat içinde 10 katliam gerçekleştirdi. Hamas, Netanyahu'nun anlaşma istemediğini bildirdi. Ve Belçika Dışişleri Bakanı, Gazze'de kesinlikle acil ateşkese ihtiyacımız var dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılab rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bugün ağaç dikme merasiminde yaptığı açıklamada, İran milletinin seçimlere katılarak hem toplumsal ve hem de medeniyetsel görevlerini yerine getirip bir cihat yaptıklarını belirtti. Bugün ağaç dikme günü dolayısıyla İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 3 fidan dikti. Etkinlik sırasında açıklamada bulunan İslam İnkılabı rehberi, vatandaşları 1 Mart seçimlerine katıldıkları için takdir ederken, İran milletinin seçimlere katılımının hem bir toplumsal ve medeniyetsel görev ve hem de bir cihat olduğunu kaydetti. Düşmanların yaklaşık bir yıl boyunca İran milletini seçimlere katılmaktan alıkoymaya çalıştıklarına rağmen, halkın 1 Mart gününde büyük ve destansı bir hareketle düşmanların çabalarına karşı koyduğunu ifade eden İslam İnkılabı rehberi, böylece bu hareketin bir cihat olduğunu söyledi. Ayetullah Hamine'yi ayrıca seçimi tertip eden, reklam ve güvenliği sağlayan yetkililere de teşekkür etti. İslam İnkılabı rehberi beyanatına devamında, Sistan ve Beluşistan vilayetinin güneyinde meydana gelen sel felaketi ve hasarını işaretle hükümet ve özel sektörlerin yardımlarının devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasında ağaç dikme gününe ve ağaç dikmenin kazançlı bir yatırım olduğuna da işaret eden İslam İnkılabı rehberi, ağacın kirlilikle mücadele ve oksijeni artırma gibi birçok faydası olduğunu söyledi. Sami Kalab rehberi bugün mazlum ancak oldukça dirençli Filistin milletiyle dayanışma ve duygusallık için, duygudaşlık için bir zeytin fidanı diktiğini ifade ederken, her daim hatta ağaç dikerken Filistin halkını hatırladıklarını söylemek istediklerini vurguladı. İran, 1 Mart'ta 6. Uzmanlar Meclisi ve 12. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki Filistin konulu ikinci olağanüstü toplantısına katılmak üzere Cidde'ye gitti. Bakan Emir Abdullahyan toplantı sırasında diğer ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek. Hüseyin Emir Abdullahyan Cidde ziyareti öncesi Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Azi ile görüştü. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki Filistin konulu ikinci olağanüstü toplantı İran önerisi üzerine düzenleniyor.
İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konsey Sekreteri Hücetullah Abdülmelik'i İran, Irak ile Suriye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kuracağını belirtti. Abdülmelik'i ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için 21 ülke ile görüşüyoruz ve aralarında Suriye ve Irak'ın da bulunduğu 5 ülke ile sonuca vardık dedi. İranlı yetkili Suriye ve Irak ile üçlü toplantı yapmayı bekliyoruz. Ortak serbest ticaret bölgesinin kurulması 3 ülkeye fayda sağlarken İran'ın Akdeniz bölgesine erişimini kolaylaştıracak ifadesini kullandı. Daha önce de Hücetullah Abdülmelik'i İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını da duyurmuştu.
İran'da seçim sürecinde 200 siber saldırı etkisizleştirildiğini belirtildi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Cuma günü düzenlenen İkram İslam Meclisi Uzmanlar Meclisi seçimlerine yakın dönemde 200 siber saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıların etkisiz kalındığını söyledi. İran seçimlerinde kullanılan elektronik ve siber malzemelerin ve cihazların güvenliğinin temin edilmesiyle sorumlu olan İran Sivil Savunma Teşkilatı'ndan güvenliğin temini hususunda açıklama geldi. Bu bağlamda konuşan İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı General Gulam Rıza Celali, seçimlerin siber güvenliği hususunda özellikle de kimlik belirlemede kullanılan elektronik ve siber cihazların güvenliğinin kolay kolay sağlanamadığını, toplam 200 siber saldırı ile karşı karşıya kalındığını, gece gündüz çalışmaları ile bu sürecin en başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Bu saldırılar ile ilgili konuşan General Celali, bu süreç içerisinde 4-5 büyük saldırıya maruz kaldık. İstihbarat Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı arasında paralel bir çalışma yürüttük. Birçok irili ufaklı siber saldırıyı da etkisiz hale getirerek bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde 10 katliam gerçekleştirdikleri belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı'nın bugün yayınladığı günlük raporda, işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde 10 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda toplamda 97 kişinin şehit edildiği, 123 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 30.631, yaralananların sayısının ise 72.043 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanları ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda da binlerce kişinin bulunduğu, işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük güçlük yaşadıkları belirtildi. İşgal güçlerinin 151 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin, yaralananların ve kaybolanların toplam sayısının ise 115 bini geçtiği belirtiliyor. Bunların %70'ini de kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgal güçlerinin çok sayıda evi yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer topluma kampında dönüşen sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. İşgal rejimin uyguladığı aç bırakma politikası yüzünden bölgeye insani yardımların ulaşması engellendiğinden aynı zamanda ciddi bir açlık krizi de yaşanıyor.
Mübarek Ramazan ayına sadece birkaç gün kalırken Hamas yetkililerinden biri Kahire'de Hamas ile arabulucular arasında ateşkes için yürütülen görüşmelerin herhangi bir sonuç elde etmeden durdurulduğunu duyurdu. Hamas'ın üst düzey üyelerinden Basım Naim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bu grubun Kahire'de iki gün süren görüşme sırasında ateşkes anlaşması için kendi önerilerini sunduğunu ve gelinen aşamada müzakerelere katılmayan İsraillilerin yanıtını beklediklerini söyledi. Naim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun anlaşmaya varmak istemediğini artık topu Netanyahu'ya anlaşma için baskı yapmak için Amerika'nın sahasında olduğunu söyledi. Naim, Hamas'ın elindeki esirlerin listesinin sunulmasının ateşkes olmadan imkansız olduğunu, çünkü esirlerin savaş bölgesinin gelirine yayıldığını ve ayrı ayrı gruplar tarafından tutulmakta olduğunu belirtti.
Belçika Dışişleri Bakanı Hajjah Lahbib, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparak iki devletli çözüm temelli müzakereleri başlatacak Uluslararası Barış Konferansı'na ev sahipliği yapma niyetini bildirdi. Ülkesinin askeri uçakla Gazze'ye havadan insani yardım indirme operasyonuna ilişkin Lahbib, Gazze'de gördüğümüz insani bir trajedidir dedi. Lahbib, Gazze'de kesinlikle acil ateşkese ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Gazze'deki insani durumu ele almanın kalıcı yolunun iki devletli çözüme varılması olduğunu vurgulayan Lahbib, Filistin devletinin tanınması hakkında Belçika'daki bölgesel hükümetler arasında bu yönde bir anlaşmamız var. Bunu ciddi olarak düşünüyoruz diye konuştu. Lahbib, Belçika Federal Hükümeti'nin Filistin devletini tanımak için doğru anı beklediğinin altını çizerek, çünkü şimdi eğer Belçika tek başına Filistin devletini tanıdığını söylerse sonuç sembolik bir beyanattan ibaret olacaktır değerlendirmesini yaptı.
İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdü, Gazze şeridine yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir insani felakete neden oldu. İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdü, Gazze şeridine yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir insani felakete neden olurken, işgal rejimi İsrail'in aç bırakma politikası şu ana dek en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere 16 çocuğun ölümüne yol açtı. Yerel ve uluslararası kuruluşların felaketi önlemek için Gazze'ye acil insani yardım girişi sağlanmasına yönelik çağrılarına rağmen İsrail, abluka altında tuttu, bölgeye su, yiyecek, ilaç, yakıt ve elektrik ulaştırmasına izin vermiyor. Son dönemde de işgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı aç bırakma politikasından kaynaklanan yetersiz beslenme nedeniyle aralarında bebek ve yeni doğanların da bulunduğu çocuk ölümlerinde de artış görülüyor. Gazze şeridindeki sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre 4 Mart itibariyle yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı da 16'ya ulaştı. Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzenindeki Beit Lahya, Beit Hanun ve Cebaliya'da gıda yetersizliği, dehidrasyon, sıvı kaybı ve elektrik kesintileri nedeniyle 15, güneyindeki Refah kentinde ise bir çocuk yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 27 Şubat'ta Beit Lahya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle hayatı tehlikesi bulunan çok sayıda bebek getirildiğini de duyurdu.
Birleşmiş Milletler raportörleri İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bıraktığını, hali hazırda da insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef aldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler raportörleri İsrail'in Gazze'deki insanları açlığa mahkum etmesinin yanı sıra yardım konvoyları ve sivilleri vurmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze şeridinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak en az 118 kişiyi öldürmesi kınanırken, abluk altındaki bölgede kaçınılmaz açlık ve yerel gıda üretim sisteminin yok edilmesi bir katliam olarak nitelendi. İsrail 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor. Şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor. İfadelerinin kullanıldığı açıklamada İsrail'in sivilleri aç bırakma ve hedef almayı bırakması çağrısında bulunuldu. Yardım konvoylarının koordinatlarının İsrail ile paylaşılmasına rağmen İsrail'in bunlara birçok kez ateş açtığı vurgulanan açıklamada İsrail'in uluslararası yasal yükümlülüklerine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbir kararlarına uymadığı ve vahşet suçları işlemeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca İsrail kontrol noktalarında teslimatları engelleyerek, insani yardım konvoylarını bombalayarak ve insani yardım arayan sivillere ateş ederek Gazze'ye insani yardım girişini sistematik olarak reddediyor ve kısıtlıyor ifadeleri yer aldı.
Hizbullah hareketi işgal topraklarının kuzeyinde Siyonist İsrail ordusunun mevzilerine yönelik yeni füzeli saldırılar düzenleyerek bu rejimin üstlerine ve askerlerine de hedef aldı. Siyonist basın yayın kuruluşları bugün Hizbullah'ın işgal topraklarının kuzeyindeki El Celil Aliya bölgesindeki Muşav Zariyat yerleşkesine antezırı zırhlı roketleriyle hedef aldığını duyurdu. Lübnan merkezli El Meyadin televizyonuna göre Hizbullah hareketi ayrıca bu sabah İsrail'in Birket Rişey askeri üssü çevresindeki Siyonist askerlere yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırı sonrası askeri üsten duman yükseldiği de görüldü. Hizbullah ayrıca Siyonist askerlerin toplanma noktası olan El Rahab askeri üssünün hedef alındığını da bildirdi. Lübnan direnişinden yapılan açıklamada Siyonist rejimin saldırılarına yanıt olarak Amerika'nın yeşil ışığı ve batırıların suç ortaklığı ve sessizliğiyle Siyonistlerin vahşi saldırısına maruz kalan Gazze halkına ve direnişine destek olarak Siyonist düşmanın mevzilerine hedef almaya devam ediyor. Bu bağlamda direniş savaşçıları bu sabah saat 1'de El Rahab üssü çevresinde hareket halinde olan bir grup düşman İsrail askeri kuvvetini top mermileriyle doğrudan hedef aldı. Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı İzmir'de Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi. Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'na bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca helikopterdeki 3 mürettebattan bir personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır, tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır denildi.
Ermenistan Uluslar Güvenlik Servisi Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınır hattını geçen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askeri Ruslan Eldaniz oğlu Penahov'la ilgili bir açıklamada bulundu. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınır hattını geçen Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri Ruslan Eldaniz oğlu Penahov'la ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada iyi niyet gösterisi olarak Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında varılan en üst düzeyde yerine getirmesi açısından her iki tarafı geçen askerlerin kısa sürede geri getirmesi gerekmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti, Ruslan Eldaniş, oğlu Penahov'un Azerbaycan tarafına teslim edilmesini karar verdi ifadelerine kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, NATO genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu. Shoigu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı. NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de ittifaka katılacağını hatırlatan Shoigu, Kuzeybatı ve Batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu ifadelerini kullandı.
Ve Amerikan Merkez Komutanı CENTCOM, İsviçre'ye ait konteyner gemisi MVMSC Sky 2'nin balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Yemen'den Aden Körfezi'ne Liberia bandıralı İsviçre'ye ait konteyner gemisi, 2 adet gemi savar balistik füze atıldığını, geminin hasar aldığını ancak yola devam ettiğini de duyurdu. El Cezire kanalı da bugün Ensarullah'ın da Aden Körfezi'ndeki hedeflere 2 gemi savar balistik füze attığını da bildirmiştir. Yemen ordusu Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya dek İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini duyurmuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Siyonistlerin yeni bir intifadanın oluşmasından korkması etrafında. Siyonistler Aksa Tufanı operasyonuna ve Filistinli gruplara karşı güçsüz ve çaresiz kaldıkları bir ortamda yeni bir intifadanın oluşmasından büyük kaygı duyuyorlar. Mübarek Ramazan ayı arifesinde Siyonist rejim liderleri Batı Şeria ve Gazze'de geniş kapsamlı ve yaygın bir intifadanın oluşmasından büyük endişe duyuyorlar. İntifada 1987 yılında başlayan ve Filistinlilerin Siyonist orduya silahsız karşı çıktığı bir halk ayaklanmasıdır. İntifadanın önemi Filistin halkı ile Siyonistlere karşı bir arada duran silahlı gruplar arasındaki geniş işbirliği ve beraberliktir. Arap dünyasının ünlü analistlerinden Abdulbari Atfan ise Gazze Savaşı'ndaki gelişmelere ve direniş gruplarının başarısına dikkat çekerek şöyle bir vurguda bulundu. Ramazan ayına yaklaştıkça direniş müzakerecilerinin ateşkes müzakerelerindeki konumu daha güçlü ve kararlı hale gelecek. Şartlarında daha kararlı olacak ve taviz vermeyecektir. Atfan ayrıca Amerikan Başkanı Joe Biden ve Siyonist rejim yetkililerinin Filistinli direniş gruplarının kabiliyetleri ve güçleri ile ilgili değerlendirmelerinin yanlış ve hatalı olduğunu belirtti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da Filistin halkına mübarek Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa'ya doğru hareket etme ve Gazze Savaşı'na katılma çağrısında bulundu. Aksa Tufanı operasyonu ardından esir değişimi ve ateşkes için ilk toplantılar yapıldı. Bu da Filistinli direniş gruplarının hedeflerini ilerletmek konusundaki kararlılığını ve yeteneğini ve Siyonist rejimi müzakere konusundaki acziyetini gösteriyordu.
Filistinli silahlı gruplar Gazze işgalinin ve bölge halkına yönelik kuşatmanın tamamen sona ermesi taleplerini vurguluyor. Ancak Filistin direniş gruplarının birlik ve dayanışmasının aksine Siyonist rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun koalisyon kabinesi ve aşırı Siyonistler esir değişimi ve savaşın devamı konusunda güçlü bir görüş ayrılıkları da yaşıyorlar. Siyonist rejimin istihbarat teşkilatları da Siyonist ordunun Filistin direniş gruplarına karşı acizliğini kabul ediyor ve savaşın devam etmesini daha fazla başarısızlığın nedeni olarak görüyor. İşgal altındaki topraklarda son yıllarda Filistinliler mücadelelerine her zaman Ramazan ayının başlangıcı ile başlıyorlar ki Siyonist rejimin bu mücadelelerle başa çıkma yeteneği de yoktur. İntifada son yıllarda uluslararası toplumun ve dünya çapındaki Filistinli grupların destekçilerinin dikkatini çekmede etkili bir rol oynadı. Bu ilki intifadada da Netanyahu ve aşure Siyonistler için büyük bir kabusa dönüşebilir. Siyonist rejimin Filistinli grupların operasyonlarının devam etmesiyle başa çıkma yeteneği yok ve çoğu çatışma sahnesinde geri çekilmek zorunda kalmıştır. Öte yandan Filistinli militan gruplar da yüksek operasyonel güçlerini kullanarak Siyonistlere telafisi mümkün olmayan ağır yenilgiler yaşatmayı başardılar. İşgal altındaki topraklarda bir halk cephesinin açılması, Siyonist işgalci ordunun birbirine takip eden yenilgiler zincirini bir şekilde tamamlayabilir. Bu yerki intifadada da 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufan Operasyonu'nun bitiş noktası olacak ve Siyonistler yenilgi kabul ederek Filistin'in militan grupların gücü ve kabiliyetleri karşısında aciz olduklarını kabul etmiş olacaklar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Büyük Salı, Amerika seçim takviminde önemli bir gün başta altında. Bugün 5 Mart, Amerikan başkanlık seçimleri açısından önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Bugün Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin son adayını tanıtmak için Amerikan başkanlık ön seçimlerinin en büyük aşaması gerçekleştirilecek. Demokratlar için 15 eyalet ve bir bölgede toplam 16, Cumhuriyetçiler için ise 15 eyalette 15 ön seçim yapılarak Demokratik Ulusal Konvansiyona, 1648 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu ise 865 delege atanacak. Yaklaşan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayları Amerikan eski başkanı Donald Trump ve Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi eski Büyükelçisi Nikki Haley. Bu iki kişiden biri halen görevini sürdüren başkan ve Demokrat Parti'nin muhtemel adayı Joe Biden ile başkanlık seçimlerinde yarışacak. Önümüzdeki Amerikan başkanlık seçimi çok farklı bir siyasi atmosferde yapılacak. Birçok Amerikan vatandaşı ve siyasi yetkili Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Kongre binasına saldırmasını ve Amerikan Anayasası'nın 14. maddesini gerekçe göstererek Trump'ın bu seçime katılımının yasaklanmasını talep etti. Fakat eski başkan Donald Trump'ın bu seçime katılmasına izin verildi. Amerikan Yüksek Mahkemesi bile Colorado Mahkemesi'nin Trump aleyhindeki kararını oy birliğiyle bozdu ve Amerikan Birleşik Devletleri'nin eski başkanının bu eyaletteki başkanlık ön seçimlerine katılmasına izin verdi. Colorado Yüksek Mahkemesi daha önce tartışmalı bir kararla Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde adaylığının anayasaya aykırı olması nedeniyle yasaklandığını açıklamıştı.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri Federal Yüksek Mahkemesi yargıçları 14. madde ek fıkrası uyarınca Colorado'nun Trump'ı eyaletteki ön oylamadan men etmesine izin vermediğini açıkladı. 14. madde ek fıkrası isyancıların seçimle göreve getirilen mevkilerde bulunmasını yasaklıyor. Trump verilen bu kararın açıklanmasından hemen sonra tepki göstererek sosyal paylaşım sayfasında Amerika için büyük zafer yazdı. Başkanlık seçim yarışı büyük salıya doğru ilerlerken Trump daha iyi durumda oldu ve Nikki Haley karşısında liderliğini koruyabileceği görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın destekçileri çekildiğini duyurması için Haley'e çok baskı yaptı. Ancak Haley, Temmuz ayında yapılacak olan Cumhuriyetçi Ulusal Kurultayına kadar yarışta kalacağını açıkladı. Trump seçim mitinglerinde Amerikan ekonomisinin durumunu iyileştirme, göçmenleri sınır dışı etme ve Avrupa'nın NATO bütçesindeki payını artırma sözü verdi. Ayrıca Joe Biden'in performansını da sert bir şekilde eleştirdi ve mevcut Amerikan başkanının politikalarını dünyayı 3. Dünya Savaşı'na yaklaştıran bir tehlike olarak değerlendirdi. Buna rağmen Trump'ın çok ciddi muhalifleri de vardır. Pek çok Amerikan vatandaşı Trump'ın yozlaşmış ve yalancı biri olduğunu düşünüyor. Ayrıca birçok vatandaş için 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırı konusunu da Trump davasında karanlık bir nokta sayılıyor. Öte yandan Demokrat Parti'nin başkanı ve adayı Joe Biden'in de konumunu zayıflatan pek çok siyasi sorun var. Gazze Savaşı, Amerika'nın İsrail'e verdiği destek ve Filistinlilerin öldürülmesi birçok Amerikan vatandaşının da Biden'i İsrail'in suçlarının suç ortağı olarak görmesine neden olmuştur. Wall Street Journal anketinin son sonuçları Amerikalıların çoğunun Joe Biden'in Gazze Savaşı'ndaki performansından memnun olmadığını ve Siyonist rejimin 7 Ekim'deki Aksa Tufan operasyonuna aşırı tepki gösterdiğine inandığını da gösteriyor. Bu araştırma Amerikan halkının giderek Gazze'deki Filistinlilerin Siyonist saldırılar sonucu evlerini kaybeden ve yerlerinden edilen sivillerin yanında olduğunu gösterdi. Onlar ayrıca Biden'e oy vermeyeceklerini açıkladılar. Ancak Beyaz Saray'ın bir sonraki sahibinin mevcut Amerikan başkanı mı yoksa eski Amerikan başkanı mı olacağı henüz bilinmiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde yine içinde bulunduğumuz bu manevi günleri ve aslında Ramazan ayına sayılı günler kala Şaban ayının maneviyatı hakkında konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. 3 ayların fazileti çerçevesinde sizler için hazırladığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık şeklinde değerlendiriliyor ve aslında bu sayılı günlerde Müslümanlar kendilerini nasıl mübarek Ramazan ayı için hazırlamalı, hangi ibadetleri ve özel amellere dikkat etmeleri gerekiyor şeklindeki sorular uzman konuğumuzun görüş ve penceresinden sizlere aktarmak istiyoruz. Din alimi Sayın hocamız, Salih hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi hocam bu mübarek aylarla ilgili sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Biliyorsunuz Şaban ayındayız ve aslında mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala bu günleri değerlendirmek ve bir fırsata çevirmek şeklinde Müslümanlar hangi amellerde bulunabilir? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz efendim?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tebrik diyorum bütün Müslümanlara bu Ramazan ayı için ki Ramazan ayı bina yetişti. Elhamdülillah Allah-u Teala bize tevfik versin ki hepimiz inşallah bu Ramazan ayı için inşallah biz hepimiz onun ibadetlerini yerine getirelim ve öyle işleri yapalım ki uygun ola. Mahi mübarek Ramazan. Elbette dinleyicilerimiz biliyorlar ki bu üç ay çok çok önemli ve çok da afzaldır. Bu üç ay yani Recep, Şaban, Ramazan bütün aylarda bu ayların çok methi ve bu ayların fazileti hakkında çok Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den ve Emni Atha sallallahu aleyhi ve sellem'den bunlardan çok rivayetler var. Tabi Recep ayı ve Şaban ayı öyle bir ünsüz gibidir. Bu mesela farz edelim bir kitabı insan yazıyor, bir ünsüz yazıyor. Ünsüz onun mukaddimesidir. Tabi bu ünsüzler ve mukaddimelerde çok çok faziletleri vardır. Mesela Recep ayı belki onun hakkında konuşmuşuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Recep ayı yani Recep'ul Asad ya Asan. Asad yani Allah'ın rahmeti dökülür. Döküyor o Recep ayı Allah'ın rahmetini Müslümanların üzerine döküyor yani. O kadar faziletlidir. Bazen bazı rivayetlerde Asam diyorlar. Asam yani sağır. Niye Asam diyorlar? Çünkü Recep ayında eğer Allah etmesin mesela bir hata bir Müslümandan mesela şey oldu. Öyle bir ki mesela o Recep ayı öyle kulağı sağırdır. Yani öyle bir ki işitmiyor. Onun için ona diyorlar Recep'ul Asal. Hala bu ayın çok fazileti vardır ve tabi amelleri de vardır, namazları vardır falan. Bunu Allah-u Teala inşallah hepimize tevfik versin ki bunları yerine getirelim inşallah arkadaşlar ve Müslümanlar inşallah bu amelleri yerine getirmişiz Recep'ten. Ondan sonra Şaban ayı. Tabi Şaban ayı çok çok önemli ve çünkü Şaban ayı Ramazan'a yapışıktır ve amelleri de vardı Şaban ayı ve tabi bu Şaban ayında çok vuladetler de vardı. Bu da çok çok önem vermiş bu Şaban ayına. Yani hazretin ki Hazreti Emin Hüseyin sallallahu aleyhi Hazreti Ebul Fazl, Hazreti Aleyhisselam bunların vuladeti Şaban'ın evvelindedir. Ondan sonra Şaban'ın 15'inde Hazreti İmam Zaman Hazreti Hadis sallallahu aleyhi bu davetidir. Çok çok önem vermiş bu Şaban ayına. Ve hulasa bu ay hem Recep hem Şaban çok önemlidir. İnşallah Müslümanlar, bütün Müslümanlar bunların kadrini bilsinler. Ondan sonra tabii Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı dedim ki zil mukaddimedir. Onlar söz gibidir ama bu asıl meseledir Ramazan ayı. Ramazan ayında çok ibadetler vardır. Her gecenin ibadeti vardır. Ve bu Ramazan ayında inşallah hepimiz hazırlığımız olsun ve hemen ki Ramazan ayına girdik. İnşallah o amelleri güzel yerine getirelim. Aşk ile yani. Aşk ile bu amelleri gerek yapalım. Ha. Yani Müslümanlar bilsinler ki biz Allah'a aşık olalım. Onun ibadetine aşık olalım. Ramazan ayına aşık olalım. Şimdi hazırlığımız olsun. Vakti ki Ramazan ayına girdik. Evet, aşk ile o ibadetleri yerine getirelim. Ama böyle Ramazan ayı bir fazileti vardır. Orucu da başka bir fazileti vardır. Öyle olabilir ki mesela bir adam Ramazan ayında mesela özürlü vardır, özürlüdür. Yani oruç tutamıyor. Ama diğer ibadetlerini yerine getirebilir. E tabi bu da çok önemlidir ve çok da sevabı vardır. O mesela oruç tutamıyor. Eğer oruç tutsa, tutabilseydi tabi onu da tutacaktı. Öyleyse bu Ramazan ayı evet her şeyi, her vakti mesela önemlidir. Gecesi önemlidir, gündüzü önemlidir. Sabahı önemlidir, akşamı önemlidir. Arz edeyim ki sevap mesela bir adam bir iyi iş yaparsa mübarek ayında, bu Ramazan ayında diğer ayların belki bin beraberin sevabı vardır. Diğer ayların amellerin için ne kadar Allah-u Teala sevap veriyor. Ramazan ayında aynı o ameli insan yerine getirir, binlerce beraber Allah-u Teala ona sevap veriyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. 3 ayın faziletleri konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Ramazan ayına sayılı günler kala Şaban ayının faziletleriyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimizin birinci bölümünü sizlere sunduk değerli dinleyiciler. Yarın akşamki yayınımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir Arşı Temze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Orasan gazetesi, Gazze'ye havadan yapılan gıda yardımlarının Biden'ın yüzüne bulaşan Filistinlilerin kanını temizleyemeyeceğini, İran ve Rusya arasında sanayi alanlarındaki işbirliğinin gelişeceğini, İran ve bazı ülkeler arasında petrol ve enerji alanlarında işbirliğini güçlendirmesi bağlamında birkaç anlaşma imzalandığını belirtiyor. Cevan gazetesi ise İran ve Cezayir arasında 5 yeni anlaşmanın imzalandığını belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Cezayir ve İran arasında çeşitli sektörlerde imzalanan 5 işbirliği anlaşması, ikili ilişkileri daha da sağlamlaştırıyor. Edinilen bilgilere göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in bir araya gelmesi, İki ülke arasında imzalanan 5 işbirliği anlaşmasıyla sonuçlandı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmada yer alan sektörler ise enerji, medya, spor, turizm ve petrol ile gaz yer aldı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune, ülkesine resmi temaslarda bulunmak üzere gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmişti. Tebboune'un 7. gaz ihraç eden ülkeler forumu zirvesi için Cezayir'e giden reisi başkentteki Muradiye Sarayı'nda karşıladığı ve iki liderin özel görüşme gerçekleştirdiği bildirilmişti.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi, Siyonistlerin Hizbullah'ın büyük saldırısı ardından yaşanacak muhtemel kıtlık korkusuyla marketlere saldırdığını, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin sessizliğinde Gazze'de 150 gün boyunca bebekler ve çocukların katliam edildiğini, Komutan Selami'nin İran'ın düşmanı yaptırım siyaset çemberini açtığını söylediğini duyuruyor. Kudüs gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun İsrail'le bütün ilişkileri kesilmesi gerektiğini söylediğini aktarıyor. Haberde şu ifadeler yer alıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memleketi Sivas'ta Saadet Partisi'nin aday tanıtım programına katıldı. Yaptığı konuşmada iktidara seslenen Karamollaoğlu, İsrail'le bütün ilişkiler kesilmeli dedi. Karamollaoğlu şöyle konuştu, Orta Doğu yanıyor. Bunun baş sorumlusu ve icracısı İsrail. İsrail laftan anlamaz, güçten anlar. Bu Erbakan hocamızın sözüdür. İsrail'e her türlü ticari ilişkileri yapacaksınız, gıda ihracatını artıracaksınız, iş Filistinlere geldiği zaman sadece laf edeceksiniz. Böyle bir dış politika olmaz. Yapacakları iş 57 İslam ülkesini bir araya getirmek. Eğer bunu yapamıyorlarsa o zaman Erbakan hocamızın kurduğu D8 ülkelerini bir araya getirsinler. İktidara seslenen Karamollaoğlu, hükümet miting yapmaz, icraat yapar. Bizimkiler icraat yapamadığı için miting yapıyor. Herkesi de çağırıyor. Niçin? İsrail'i telin edebilmek için. Bunu millet zaten hep yapıyor. Şu an dünyanın baş belası İsrail'in kendisidir. Türkiye, İsrail ile ilişkilerini kesmeden İsrail yola gelmez dedi.
Şehven gazetesi bu haftadan itibaren ülke çapında 7 yaş altı çocukların devlet sağlık merkezleri ve hastanelerde bedava tedavi edileceklerini, İran'ın Güneydoğu bölgesindeki Sistan ve Beluçistan eyaletinde sel mağdurlarına yardımların devam ettiğini ve Sahre Kordlu İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki kızın uluslararası kupa yarışmasında dünyanın en iyi kod yazarı olduğunu belirtiyor. Camı Cem gazetesi ise Siyonist rejim içinde istifaların devam ettiğini belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Siyonist İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı duyuruldu. Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonunun haberinde sözcü Hagari'nin ekibindeki 2 numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu denildi. Haberde istifa edenler arasında Siyonist İsrail ordusunun yabancı basın sözcüsü Richard Hatch'in de olduğu kaydedildi. Son aylarda yayımlanan İsrail raporlarında Gazze şeridindeki saldırıları yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu ifade ediyor. Siyonist İsrail'in 75 yıllık varlığı boyunca kriz ve savaş döneminde bile İsrail içerisinde siyasi, idari ve sosyal açıdan yüksek uyum olduğu iddia ediliyor. Ancak Aksa Tufanı operasyonu ardından yaşanan gelişmeler Netanyahu'nun kurduğu savaş konseyi kabinesini zor tercihlerle karşı karşıya bırakan iç krizler yaşandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim. İnsanoğlu hangi yeteneğini daha fazla kullanırsa o yeteneği o kadar gelişir ve yetişir. Doğal olarak düşünme yeteneğine de zaman ayrılırsa onun düşünme gücü de artacak ve daha iyi kararlar alabilecektir. Böyle bir kişi kendi hayatını ciddi bir şekilde kontrol altına alıp bütün yaşam meselelerinde çözümleyici, dinamik ve çözüm bulan bir zihne sahip olacaktır. Zaman yönetimi uzmanı Alec McKenzie şöyle bir değerlendirme yapmıştır. Her yenilgenin sebebi düşüncesiz uygulamaya geçmektedir. Her işe başlamadan evvel kafa yorma ve düşünme Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Allah elçilerinin de emirlerindendir. Akıl, cehalete yolu kapatmak ve bilgisizlikten uzaklaştırmak demektir. Akıl gerçeği kavramamıza yardımcı olan güçtür. İnsan nefsi asi ve evcilleşmemiş bir hayvan gibidir. Bu vahşi hayvan dizginlenmesi asi bir şekilde insanı her yöne çeker ve hayatı da bulanık bir hale getirir. Nefis insanın aklı ve düşüncesiyle kontrol edilmelidir. Değerli Peygamber Efendimiz, aklın tanımını yaparken bu nimeti bilgisizliği ve cehaleti uzaklaştırmak için en büyük araç olarak değerlendirerek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten de akıl, cehaletin yolunu keser. Asi amare nefsi ise bayağı yaratıklardandır. Eğer dizginlenmesi, bunalım ve şaşkınlık yaratır. Akıl böylece cehaleti kontrol eder. Söylenenlere göre bir gün cahil bir insan Aristo yanında akıllı bir adamın ayıbını aradı ve onu kötüledi. Akıllı adam ise sessiz kalmayıp hiddetli bir şekilde cevabını verdi. Aristo cahil adama bir şey söylemedi ancak akıllı adamı kınadı. Akıllı adam şaşkınlıkta şöyle sordu: "Neden beni kınıyorsunuz ki? İlk olarak o benim hakkımda kötü konuştu. Ayrıca o cahil birisi ancak ben bilim biriktirmiş bir insanım." Aristo ise şöyle cevapladı: "İşte ben de bu nedenden dolayı seni kınıyorum." Akıllı bir insan cahil insanları tanır. Çünkü kendisi de bir dönem cahil olup daha sonra bilgi biriktirerek alim olur. Ancak cahil insan alim insanı tanıyamaz çünkü kendisi de hala alimliği yaşamamıştır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri bakımından insan aklın yanlış gördüğü bir şeye inanmaması gerekir. Aklın uygun görmediği vasıflara sahip olmamalıdır ve aklın layık görmediği girişimlere başvurmamalıdır. İslam dinimiz işte bu doğrultuda akıllı ve düşünen insanlar yetiştirmek peşindedir. Allah-u Teala ise bu ülkü doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'in Yunus Suresinin 100. ayeti şerifesinde şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Akıl ve düşünme gücü insan oğlunun kendi dünyevi hayatını düzene sokması için yararlanması gereken en iyi ve en değerli araçlardır. Aslında insanların arasındaki fark da onların düşünceleri ve inançlarından kaynaklanır. Her insan kendi zihni ve kalbi inanışlarına göre kendi hayatındaki meseleleri yönetir. Başarılı insanlar yüce ve olumlu inançları dinamik ve yaratıcı düşünceleriyle başarıları yaratırlar. Başarısız insanlar ise kötümserlik ve cehalet ile kendi hayatlarını karanlıklara götürürler. Hayat ya bozunun dizilişi ve tamamlanması kendi elimizde ve yönetimi de aklımızın kontrolündedir. Tabii farklı farklı olaylar, zorluklar ve bunalımlar her insan için geçerlidir. Zor ve yıpratıcı durumlarda Allah'a tevekkül etmek ve ondan hayırları istemek ayrıca akıl gücüyle hayatı yönetmek en iyi yoldur. Örneğin bir insan çocuğunun hastalandığını duyunca çıkmaza girmiş gibi hisseder kendini. Başka biri ise bu haberi duyunca çocuğunun tedavisi için elinden geleni ardına koymaz. Hayat işlerinin yönetimi doğru planlama ve hayatın zararı ve kârının ayırt edilmesi akıl vasıtasıyla yapılabilir. İslami rivayetlerde ise hayat işlerini ve geleceği daha iyi anlamak için fikir ve düşünceden yararlanılması için birçok tavsiyede bulunulmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle bir rivayet anlatırlar. Bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip Peygamber Efendimiz'den ona tavsiyede bulunmasını rica etti. Peygamber Efendimiz ise 3 kere tavsiyede bulunursam uygulayacak mısın diye sordular. Peygamberin yanına giden kişi ise 3 kez evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdular. Sana tavsiyem, bir işi yapmak istediğin zaman o iş ile ilgili tedbirli bir şekilde düşünmeni istiyorum. Bu iş senin gelişmene ve hidayetine sebebiyet verecekse yap, ancak seni doğru yoldan uzaklaşırsa onu yapmaktan sakın. Allah Resulü'nün bu kişiden söz vermesini istemesinden işlerin sonunu düşünmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkün. Allah Resulü bize tedbirli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini ve tamamen düşünmediğimiz bir işe başlamamız zaruretini de bunun sonuçları olacağını anlatmak istiyor. Aklını kullanan bir insan her işe başlamadan önce işinin sonunu düşünür. Böyle bir insan sadece zihnindeki işlere maddi ve manevi etkilerini değerlendirerek gelişir. Aklın şer ve hayır, hak ve batılı ayırma aracı olmasından dolayı akıl sayesinde bir işin bütün boyutları düşünülüp daha sonra uygulamaya geçilebilir. Psikologların dediğine göre akıl, yaratılış aleminin kemaline ermek için bir köprü sayılır. İslam dinimizin değerli peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayat işlerindeki düşünmeyi yer vermekle ilgili şöyle bir vurguda bulunmuşlardır. Tavsiyem, hangi işi yapmak isterseniz onun sonuçlarını düşünmeniz gerektiğidir. Bu iş gelişmene yardımcıysa iyidir, ancak fesat ve batmana neden olursa onu bırak. Hikayelerde günlerin birinde bir serçe kendine yuva kurduğu anlatılmaktadır. Bu serçe büyük bir çaba neticesinde ağaç üzerinde bir yuva yaptı. Bu serçenin yuva yaptığı ormanda ise bir çavuş kuşu alim bir kuş olarak bilinirdi. Çavuş kuşu her daim serçeye bu ağaç üzerinde yuva yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak serçe onun bu sözünü hiç dikkate almadı. Uzun bir zaman geçtikten sonra serçe orada yumurtladı ve her gün bu yumurtalarına en iyi şekilde bıraktı. Artık yuva serçelerin yumurtalardan çıkma zamanı da gelmişti. Bir gün aniden insanların testere sesleri ormanın sessizliğini bozdu. Serçe bu gürültüyü duyunca ağlar göz ve yalvarış ve yakarış haliyle alim çavuş kuşunun yanına gidip yardım istedi. Çavuş kuşu ona, "Sen insanların geçtiği bir yolda yuva kurup benim uyarılarımı ve tavsiyelerimi de hiç kale almadın. Artık benim elimden bir şey gelmez. Pişmanlık, acelenin ve düşüncesiz davranmanın kaçınılmaz sonucudur. İşlerin sonuçlarını düşünmek akıllı ve düşünce sahibi insanların bariz özelliklerindendir. Bu özellik ise her insana daha iyi yaşamak fırsatını hediye eder. Geleceği ve işlerin sonunu düşünmeyen insanlar her daim hata yapma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Karar vermek için gereken en önemli malzeme ve araçlar arasında geleceği düşünme ve uzakları görme ve işlerin sonunu tahmin etmeye çalışmaktır. Bu araçlar ise her insanın hayat kalitesini artırmak için gereklidir. İşlerin sonunu ve geleceğini düşünmeden davranan tedbirsiz insanlar sürekli hayatın monotonluğundan yakınıp hatalara sıkça düşen ve pişman olan insanlar olurlar. İşleri farklı yönleri ile değerlendirmek ve geleceğe düşünmek tedbirli olmak demektir. Karar alma sürecinde ise tedbir ve önceden düşünmeden daha önemli bir etken yoktur. Büyüklerimiz şöyle diyorlar, düşüncesiz ve bahsiyetsiz bir şekilde davranan insanlar yanlış yola sapan bir yolcu gibidirler. Bu yolcu ne kadar hızlanırsa o kadar doğru yoldan sapacaktır. Uzağı görme ve işlerinde sorunu düşünmek yolunda en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Kim gurura ve batıla güvenirse işlerin sonunu düşünemez hale düşer. Gurur ve kibir çoğunlukla nedamet ve pişmanlığa yol açar. Çünkü insan böyle bir duruma düşünce artık kendini ve değerlerini doğru şekilde değerlendiremez ve her zaman hesap hatası yapar. İşte bu nedenden dolayı sürekli pişmanlığa ve nedamete kapılır. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tarar Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı ibadetlerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Allah'ın varlığının delilleri hakkında çeşitli istidlallerden söz ettik ve ardından ilahi sıfatları anlattık. Allah Teala'nın vahdaniyeti yani bir olması İslami dünya görüşün temelini oluşturan ilahi sıfatların en önemlilerinden biridir. Gerçekte İslam dininin en temel ve ilk ilkesi tevhid ilkesidir. Tevhid ilkesi, alemleri yaratan Allah'ın bir oluşu ve eşi, ortağı ve benzeri olmayışı hakikatine dayanır. Varlık alemi, içindeki tüm mahlukları ile beraber Allah-u Teala'nın gücü, tedbiri ve hikmetiyle yaratılmış ve yönetilmektedir. Tüm mahluklar ona muhtaçtır ve o her şeyden bağımsızdır ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Varlık alemi üzerinde dikkatle düşünecek olursak, içindeki vahdet ve uyum karşısında hayrete düşeceğimiz kesindir. Tüm alemde tek bir tedbir hakimdir. Tek bir düzen ve tedbir varlık alemine hükmeder. Varlık aleminde göze çarpan bu vahdet, uyum ve içinde kargaşa ve düzensizliğin bulunmaması, alemin çarkını çeviren tek bir yöneticinin varlığını gösterir. Oysa eğer bu alem iki veya birkaç yaratan tarafından yönetilecek olsaydı mutlaka fesat, düzensizlik ve kaos hakim olurdu. Çünkü bu yaratıcıların her biri ötekinin alanına müdahale etmeye çalışırdı ve böylece varlık aleminde kargaşa ve düzensizlik hakim olurdu. Öte yandan tevhid ilkesinin bakışına göre varlık alemi hayır, rahmet ve mahlukları kemale erdirme ilkeleri üzerinde inşa edilmiştir. Bu alemde tüm mahluklar belli bir hedefe doğru ilerler ve hiçbir mahluk boşuna yaratılmamıştır.
Tevhide dair dünya görüşüne göre varlık aleminde hiçbir şey gereksiz, boş yere, hikmetsiz ve faydasız yaratılmamıştır. Yüce Allah varlık aleminin düzenine yaratılışın hak ettiği en güzel şekliyle yaratmıştır. Öyle ki bu nizamda hiçbir kusur ve eksiğe yer yoktur. İmam Ali Aleyhisselam Nehşübelâ'nın 90. hutbesine bir bölümünde şöyle buyurur. Allah Teala tüm mahlukları belli bir ölçek, düzen, özel ve uygun boyutlarda yarattı ve yaratılışta bu mahlukların arasında dağılmayacakları şekilde güçlü bağlar kurdu. Allah Teala her şeyi dakik bir programa göre en iyi şekilde tasarladı ve ardından onlara düzen ve zarafet sundu. her birine belli bir görevi yerine getirmek ve belli bir hedefe ulaşmak üzere yönlendirdi.
Tahran Radyosu.
Dolayısıyla varlık düzeni bir dizi hesaplı ve güdümlü mahluklardan oluşur ve her bir mahlukun hak ettiği kemale ermesi gerekir. İnsanoğlu da güdümlü yaratılmış ve kemale ermek için gereken yetenekleri ve kabiliyetleri kavuşturulmuştur. İnsanoğlu Allahu Teala tarafından saygı görmüş ve ilahi hilafete layık görülmüştür. İnsanoğlu ayrıca eşrefi mahlukattır. İnsanoğlu sahip olduğu konum itibariyle yaratılış aleminde de seçkin bir yere sahiptir ve başka mahluklardan üstündür. İnsanoğlu da hayvanlar ve bitkiler gibi canlıdır, büyüme ve gelişme yeteneğine sahiptir. Ancak insanoğlunu başka mahluklardan farklı kılan şey, yüce idrak gücü, akıl gücü ve konuşma yeteneğini kapsayan insani nefsidir. İnsan akıl yardımı ile çevresinde olup biten her şeyi analiz eder ve aralarındaki ilişkileri keşfeder. Düşünce ve tedbir gücüne sahip olan insan varlık alemini fethedebilir. Çünkü Allahu Teala yerde ve göklerde var olan her şeyi insanların hizmetine sunmuş ve böylece kemal ve saadete ermesi için gereken zemini hazırlamıştır. Nitekim Lokman suresinin 20. ayetinde de şöyle okumaktayız. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Zariyat suresinin 56. ayetinde de Yüce Allah insanların yaratılış sebebini şöyle beyan ediyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Kuşkusuz Allah Teala'ya ibadet etmek için en başta onu tanımak gerekir. Aslında insanlar ancak Allah'ı tanıyarak ve ona ibadet ederek gerçek saadete kavuşabilir. Bu ideal noktaya ulaşmak için insan bir plana ve yol haritasına muhtaçtır. Ve Allah Teala bu yolu peygamberlerinin aracılığı ile insanlara göstermiştir. Tevhid anlayışına göre Allah Teala hem varlık alemine hakimdir hem insanların amellerine gözetler. Bu yüzden insan alemlerin yegane hükümdarına karşı sorumludur ve hesap vermesi gerekir. Öte yandan bu dünya görüşüne göre beşerin varlığı sadece dünyevi yaşama ve zevkleri veya acıları ile sınırlı değildir. Yegane Allah'a inanan bir insan, fani dünyanın kalınacak bir yer olmadığını, bu dünyanın sadece bir geçiş güzergahı olduğunu ve ideal kemale uzanan bir köprü olduğunu, fani dünyanın bir sınav arenası olduğunu ve burada insanların doğruluğu ve dürüstlüğünün sınandığını bilir.
Allah'ın sıfatlarına iman etmenin insanın söz, amel ve yaşam tarzında olumlu ve yapıcı etkisi vardır. Kuşkusuz Allah'a inanan ve yaşamında ondan başka desteği ve dayanığı olmadığına inanan ve ona güvenen insan her türlü ızdırap ve kaygıdan kurtulur ve gerçek huzura kavuşur. Böyle biri hiçbir zaman zorluklara karşı diz çökmez, engellerden korkmaz ve Allah'a iman etmekten kaynaklanan güçlü bir azim ve irade ile hedefine ulaşmak için çaba harcar. Çünkü içinde varlık aleminin her şeyine hakim olan Allah'ın gücünün himayesi altında olduğunu hisseder. Bilge ve basir olan Allah'ın gözetimi altında olduğunu bilen insan, kendini bu dipsiz dünyada başıboş bırakıldığı hissine kapılmaz. Allah'a inanan insan, yaratılış alemine hakim olan düzene iyimser yaklaşır ve asla umutsuzluğa kapılmaz. Tevhid anlayışı, varlık aleminin başlangıcına gönül verme vesilesidir ve bu aşk insanı yapıcı yollarda çaba harcamaya teşvik eder. Bir başka ifadeyle, muvahhid insanın dünyaya bakışı her zaman iyimser ve olumludur ve bu da onu şayeste amellere teşvik ederken çirkin ve kötü amellerden sakındırır. Muttaki insan, izzet sahibi ancak Allah olduğuna inandığı için ruhi izzete kavuşur ve izzetini ancak Allah-u Teala'dan talep eden ve ondan başkasına boyun eğmez.
Muvahhid insan, varlık aleminin gerçek sahibinin Allah olduğuna inanır ve eğer Allah-u Teala ona verdiği nimeti ondan alırsa, bunun bir maslahat icabı ve nefsinin tezki edilmesi için olduğunu bilir. Allah-u Teala, mümin kulların yaşamında zorluklarını türlü yollardan telafi eder. Mümin insan, Allah-u Teala'nın ahirette salih insanlara vaat ettiği mükafatı vereceğine inanır ve bu mükafat bu dünyada nimetlerle asla kıyaslanamaz.
Öte yandan insanlar genellikle türlü ruhi ve ahlaki hastalıklara maruz kalır. Ruhi hastalıklar adeta birer diken gibi insan ruhunu incitir ve ilerlemesine ve yücelmesine mani olur. Kuşkusuz kalpleri ahlaki rezilliklerden arındırmanın bir yolu ilahi sıfatları düşünmektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ruhi hastalığı, fikri ve ahlaki sapkınlığı yok eder. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Bir insanın haset veya tamah hastalığına yakalandığını düşünün. Eğer bu insan tevhid talimine göre başkaları da servet, mekan ve maddi imkanlarda bağımsız olmadıklarını anlarsa, bu kez Allah-u Teala'nın ikram ve bağışlarını niyaz eder. Çünkü alemde gerçek sebep ve failin Allah-u Teala olduğunu anlamıştır. Nitekim Fatir suresinin 2. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir.
Kuşkusuz ilahi sıfatlara bürünmek insanın yaşam tarzını ve anlayışını değiştirir. Sevgi ve bağışlamak gibi ilahi sıfatları gözeten insanın içinde bu özellikler gelişir. Ya da Allah Teala'nın bilge, bilgili ve basir olduğunu bilen insan alemin Yüce Allah'ın mahzarı olduğunu bilir. Sürekli ve her an onun gözetiminin altında olduğunu bildiği için bu kez günahtan ve isyandan sakınır. Allah-u Teala'nın bir sıfatı da kusurları örten olmasıdır. Allah Teala lütuf ve merhameti yüzünden kulların çirkin amellerini ve kusurlarını örter. Biz de Allah Teala gibi başkalarının kusurlarını örtmeli ve onları gereksiz yere rezil rüsva etmemeliyiz. Her halükarda Yüce Allah'ın tüm sıfatlar hem güzel ve hem takdire şayandır. Ve her biri biz insanlar için de birçok değerli getirisi de söz konusudur.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudu.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.